Değerli dinleyicilerimiz, sizleri en kalbi duygularımızla selamlayarak programımıza başlıyoruz. Tarihin Derinlerine Yolculuk programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir haftalık aranın ardından bendeniz İbrahim Baran ve değerli hocamız İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ebu Bekir Ceylan'la birliktesiniz. Malumunuz olduğu üzere Avrupa'da özellikle Fransa başta olmak üzere son dönemde Müslümanları tahkir etmeye yönelik, kışkırtmaya yönelik bir takım eylemler gerçekleştiriliyor. Kuşkusuz bu eylemlerin sebebi İslam'ı ve Müslümanları hedef tahtasına koyarak bir anlamda Batı toplumu için düşman algısı oluşturmak. İslamofobi kavramı uzunca bir süredir konuşuluyor, tartışılıyor. 11 Eylül saldırılarının da İslamofobinin ortaya çıkmasında, dillendirilmesinde, gündeme getirilmesinde ciddi etkileri var. Bu haftaki programımızda kıymetli bir konuğumuzla beraber İslamofobi kavramını masaya yatıracağız. Konuğumuz Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Talip Küçükcan hocamız. Hocam, programımıza hoş geldiniz.
Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk İbrahim Bey.
Ebu Bekir hocam, siz de hoş geldiniz tekrar.
Hoş bulduk. Ben de Talip hocama hoş geldiniz demek istiyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum.
Eyvallah hocam. Şuradan başlayalım isterseniz Talip hocam. İslamofobi özellikle 2000'li yılların başından beri gerek Batı kamuoyunda gerek onun yansıması olarak Türk kamuoyunda fazlasıyla gündeme geliyor. Bu bağlamda İslamofobinin temeli nedir? İlk ne zaman ortaya çıkmıştır? İsterseniz buradan başlayalım.
Teşekkür ediyorum programa davet ettiğiniz için ve bütün dinleyicilerimize, izleyicilerimize selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Bu meselelere kavramlar üzerinden önce bir tartışmaya başlamak lazım. Hangi kavram neye işaret ediyor? Daha sonra da belki de tarihsel olarak süreç nasıl gelişti, bugüne kadar nasıl evrildi, ona değinmekte yarar var diye düşünüyorum.
Eyvallah.
Şimdi siz önce bir İslamofobi kavramından bahsettiniz. Bundan önce üzerinde durulması gereken bazı kavramlar olduğu kanaatindeyim. O da şu. Şimdi tabii bu kavramların kökenine baktığımızda, bu kavramları kimin ürettiğine baktığımızda bir bakış açısını, zihinsel bir arka planı yansıttığını söyleyebiliriz. Geçmişte Doğu ile Batı kavramları daha fazla kullanılıyordu. Yani Doğu dünyası, Batı dünyası. Buraya baktığımızda Batı dünyasından kastedilen şey bugünkü Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri'nin içinde olduğu liberal dünya aslında. Özü itibariyle söylemek gerekirse. Ve bu dünyanın kültürel kodlarına baktığımızda da Hristiyan ve Yahudi kökenlerinin olduğunu söylemek mümkün. Dolayısıyla Batı kendisini ötekine karşı konumlandırırken bir takım kavramlar üretti. Bugün Avrupalılara sorduğunuz zaman Avrupa kimliğini bize anlatır mısınız, Batı kimliğini bize anlatır mısınız dediğinizde eski Yunan'dan başlar. Antik Yunan onun çok önemli bir medeniyet dayanağıdır. Sonra Roma İmparatorluğu'na ve Roma döneminde göndermede bulunur. Daha ilerleyen dönemlerde aydınlanma, Fransız devrimi ve nihayetinde işte bugün gördüğümüz Avrupa. Ama her halükarda şunu görüyoruz. Bu kültürel kimliğin içerisinde bir Hristiyan ve Yahudi geleneğinin olduğunu söylemeliyiz. Bunu çok aslında güçlü bir şekilde de zaman zaman ifade ediyorlar. Hatırlarsınız Avrupa Birliği'nin bir anayasası olsun mu? Eğer olursa burada Hristiyanlığa bir referansa bulunulsun mu tartışmaları çağdaş tartışmalardır. Yani demek ki en seküler ve modern Avrupa'da bile aslında kültürel kimlik söz konusu olduğunda bu dini geleneğin izlerini görmemiz mümkün. Peki bunun ötekisi kim? Yani her kimlik kendisine bir ötekisi inşa eder. Sadece kendini tanımlamaz. Kendini aynaya bakar ve ötekini de tanımlar. Burada önce bu kavramlara baktığımızda Batı'nın karşısında Doğu vardı. Yani Doğu dünyası. Fakat bu Doğu dünyasını biraz daha detaylı incelediğimiz zaman Batı'nın zihninde bunun daha çok İslam dünyası olduğunu söylememiz mümkün. Dolayısıyla bugünkü Batı kimliği, Avrupa kimliği büyük oranda kendi iç dinamiklerinin dışında bir de ötekine ihtiyaç duymuştur ve İslam dünyasını, Müslüman coğrafyayı da öteki olarak zihninde kodlamıştır. Evet. Bunu tabii ki açıkça söylemez, bunu açıkça ifade etmez. Ama özellikle seyahatnamelere bakıldığında geçmiş dönemlerdeki işte Ebu Bekir hocamız tabii tarihçi olması hasebiyle bu konuları bizden çok daha iyi bilirler kendileri. Biz de sosyoloji ve siyaset bilimi ile uğraşan kişiler olarak bu seyahatnameleri kaynak olarak görmeye çalışıyoruz. Yani toplumların kimlikleri nasıl inşa edildi, ötekine nasıl bakıldı. Şimdi bu seyahatnamelere bakıldığında, büyükelçilerin hatıralarına bakıldığında çok geçmiş dönemlerden itibaren en azından bir Osmanlı'ya bir gönderme bulunalım. Onlar öncesi zaten var da. Buralarda aslında İslam dünyasının, Osmanlı dünyasının, Türklerin ve Müslümanların zaten yavaş yavaş Avrupa zihninde öteki olarak kodlandığını görüyoruz. Yani mücadele ettikleri, kendilerini korumaya çalıştıkları bir öteki dünya. Bu öteki dünyanın bir takım özellikleri var tabii. Yani Avrupa dediğimizde, Batı dediğimizde akıl, mantık, pozitivizm, bilim, sanat, kültür, hoşgörü, demokrasi, insan hakları gibi bilimum ne kadar olumlu kavram varsa, olumlu zihnimize oluşabilecek bir takım kavramlar, yapılar, kurumlar varsa bunlar Batı'ya mal edilmiştir. Ve kültür tarihini okuduğumuzda bunu görürüz. Doğu ise biraz daha işte köylü, biraz daha kaba saba, medeni olmayan, şiddete daha meyilli, kadın hakkının olmadığı, yorum açık olmayan, işte dogmatik bir dünyanın içerisinde yaşayan, şiddete eğilimli bir yapı içerisinde. Bakın bu, bugün de sizin bize sorduğunuz bu programın temelini oluşturan sorulara baktığımızda tarihsel olarak ne kadar bunların iz düşümler olduğunu görüyoruz. Yani bunlar çok yeni şeyler değil. Geçmişte gerçekten vardı. Şimdi ben değerli izleyicilerimize Edward Said'i hatırlatmak isterim. Edward Said'in meşhur bir kitabı var, Orientalizm diye. Tabii. Bu kitaba bakıldığında az önce söylediğim tarihsel arka planı görmek mümkün. Avrupa'daki sanatçılar, romancılar, şairler, düşünürler ötekini, yani Orient dediğimiz Doğu dünyasını, daha spesifik söylemek gerekirse İslam dünyasını zihinlerinde çok olumsuz bir takım imajlarla ve imgelerle aslında kodladılar. Ve bu uzun yıllar Avrupa'daki, Batı'daki tarih eğitiminde kullanıldı. İşte siyasi çekişmeler söz konusu olduğunda kullanıldı. Bundan daha da geriye gitmek mümkün ama oraya kadar gitmeyelim. Yani işte İslam, Hristiyanlık münasebetlerine baktığımızda, Haçlı Seferlerine baktığımızda bunların hepsini aslında görebiliyoruz. Zaman zaman da işte bugün İslam dünyasında yapılan saldırılara bakıldığında bize Haçlı dönemini hatırlattığı da söyleniyor bildiğiniz gibi. Hı hı. Demek ki bu İslamofobi meselesini böyle bir tarihsel arka planı ve zihinsel duruşu göz önünde bulundurarak yorumlamak lazım. Yani İslamofobi bir kere İslam korkusu diye Türkçe'ye çevriliyor. Evet. Aslına bakılırsa şu anda olup bitenlere baktığımızda sizin de girişte söylediğiniz İslam dünyasına, Müslümanlara, İslam dininin bizatihi kendisine veya peygamberimize yönelik saldırılara baktığımızda bu bir korku değil, bu bir endişe değil, bu bir kaygı değil, bu düpedüz düşmanlık. İslam karşıtlığı ve İslam düşmanlığı olarak Türkçe'ye tercüme edilmeli. Ama şu anda literatürde böyle bir daha yumuşak bir tabir kullanılıyor. Fakat önemli olan bizim bu tabirin içini nasıl doldurduğumuz. Yani İslamofobiyi İslam'dan korku olarak anlamamak lazım. İslamofobiyi Batı'nın İslam düşmanlığı olarak ya da ötekinin İslam düşmanlığı olarak anlamak lazım. Eyvallah. Ve bu İslam düşmanlığı meselesi değerli İbrahim Bey, Ebu Bekir Hocam, Batı'yla sınırlı değil. Hı-hı. Aslında biraz daha şöyle dünyaya gözümüzü daha hani kuş bakışı bakalım. Bugün işte Çin'e bakın. Değil mi? Yani Türkistan'a baktığımız zaman, evet, oradaki Uygurlarla ilgili yapılanlara baktığımızda yani İslam düşmanlığının orada aslında çok daha farklı bir formunu ve ciddi bir hikayesini okuyabiliriz. Hindistan'a baktığımızda gerçekten oradaki Müslümanların orada doğmuş, büyümüş ve o medeniyetin bir parçası olmalarına rağmen ellerinden vatandaşlıklarının alınabileceğine kadar giden bir ırkçılıktan, bir Müslüman düşmanlığından bahsetmek mümkün. Bugün küresel bir dalga bu. Yani burada tabii popülizmin yükselmesi, işte belirli grupların ötekileştirilmesi, bunlar üzerine siyaset yapılması gibi pek çok neden var. İşin bir tarafı bu. Bir de tabii ki İslam dünyasının bizatihi kendi içerisindeki çıkmazları, içine düştükleri durumdan kurtulamamaları, dünyada ortaya çıkan bir takım problemlere, tabiri caizse hastalıklara çare bulamamaları, kendileri de dahil olmak üzere. Bütün bunlar da az önce bahsettiğimiz tarihten bugüne kadar gelen bu iz düşümü biraz daha billurlaştırıyor, güçlendiriyor. Yani şu anda geçmişte de bugün de aslında üstü kapalı kültürler arası, kimlikler arası bir mücadele var. Yani küreselleşmeyle beraber bunun son bulduğunu söyleyen insanlar oldu. Hı hı. Yani işte artık küreselleştik. Dolayısıyla geçişkenlik söz konusu. Kültürler birbirleriyle yaklaştı. Yani medeniyetler arasında bir sıkıntı olmaz dendi. Ama hemen daha hatırlarsanız Soğuk Savaş'ın bitiminden sonra medeniyetler işte kavgası, medeniyetler savaşı diye makaleler yazıldı, kitaplar yazıldı. Yani evet. Amerikalı, hatırlarsanız o meşhur
Samuel Huntington.
Huntington, işte Türkçe'ye de çevrildi. Orada mesela bakın bu bahsettiğimiz karşıtlığın, düşmanlığın nasıl kurgulandığını bir daha hatırlatmak isterim. Samuel Huntington bunu yazdığında yanlış hatırlamıyorsam 97 idi. Yani evet. Yani 90'ların ortalarıydı henüz daha bu. Tabii şey olmamıştı. Yani Soğuk Savaş bitti. Şimdi Soğuk Savaş kimin arasında savaşıydı? Aslında savaş yoktu da gerilim vardı. Hiçbir zaman Soğuk Savaş döneminde biliyorsunuz sıcak savaş olmadı yani. Evet. İdeolojiler savaşıydı. Bir tarafta işte Sovyetler Birliği var idi. Komünist dünya, ateist dünya, işte otoriter dünya olarak kodlanmıştı. Diğer tarafta da yine ABD ve Avrupa'nın içinde yer aldığı daha işte demokratik medeni dünya deniliyordu. Dolayısıyla dünya böyle bir ideolojik gerilim yaşıyordu. Soğuk Savaş bittikten sonra yani o dönemin modern dünyanın, işte demokrat dünyanın karşısında olan düşman kimdi? Sovyetler Birliği'ydi. Sovyetler Birliği'ne karşı Avrupa kendisini konumlandırıyordu ve kendi içerisinde bir güç elde ediyordu. Bu bittikten sonra Samuel Huntington özetle şunu söyledi. Şu anda artık Avrupa'nın Batı medeniyetinin karşısındaki Sovyetler Birliği yenildi. Yani o güç dağıldı. Dolayısıyla o düşman ortadan kalktı. Batı'nın yeni düşmanı İslam dünyasının temsil ettiği değerlerin başında olan bir yapı olacaktır. Yani İslam dünyası biraz buna Konfüçyanizm de ilave etti. Yani Doğu'nun bir başka yönü de ilave etti ama özet olarak söylediği Batı'nın yeni düşmanı İslam'dır. Eğer medeniyetler arasında bir kavga olacaksa ki onun zihninde zaten bu kavga hep var idi.
Evet.
Bir tarafta Batı medeniyeti vardır. Bunun karşısında aslında İslam medeniyeti vardır. Dikkat ederseniz değerli hocalarım burada bir şeyin altını çizmek lazım. Batı medeniyeti derken orada da bir coğrafyayı aslında coğrafyanın ismiyle isimlendiriyor Batı medeniyetini.
Evet.
Ama İslam'ı bizatihi dinin kendisiyle isimlendiriyor. Yani bu şu demek
doğuyla,
İslam...
Özür dilerim. Doğu'yla Batı'nın savaşı değil aslında da İslam'la Batı'nın savaşı gibi yani hocam değil mi?
Elbette elbette yani böyle konumlandırıldı. Ki zaten yani bugün de baktığımızda dünyada İşte güç dengelerine, demografik yapıya, yani İslam en fazla yayılan, en işte kalabalık ikinci din Hristiyanlıktan sonra. Dolayısıyla yani şunu söyleyebilirler bazıları, yani belki bizim dinleyicilerimiz arasında, izleyicilerimiz arasında yoktur ama ya bu abartılı bir söylem. Yani bütün işte Batı sekülerleşti artık, laikleşti toplumlar. Dolayısıyla aslında ne din savaşı, o da nereden çıktı denilebilir ama az önce ifade ettiğim o kültürel kimliklerine baktığımızda Batı'nın üstü örtülü, mesela bunu işte Avrupa'daki tartışmalarda görebilirsiniz. Mesela şu çok ifade ediliyor, özellikle bunu hani biraz daha popülist, daha açık sözlü tırnak içerisinde siyasetçiler gündeme getiriyorlar. Burada Müslümanların varlığı, çok sayıda Müslümanın olması, hele hele bu Müslümanlar dinlerine sadık ise, inançlarına sadık ise, ibadetlerini yerlerine getiriyorlarsa bu Avrupa'nın kültürel kimliği için bir tehdittir diyorlar. Bunu açıkça söylüyorlar. Bu kültürel kimlik nedir diye sorduğumuzda işte karşımıza az önce bahsettiğim eski Yunan'dan başlayıp ta işte aydınlanmaya kadar gelen ve içerisinde temellerinde de Hristiyanlığın da bulunduğu bir yapı var. Dolayısıyla yani bugün Avrupa'nın tamamıyla işte sekülerleştiği, özellikle kolektif kimliği söz konusu olduğunda ya da mesela dış politika söz konusu olduğunda İslam'ın ve Müslümanları böyle ya işte dini pencereden görmediklerini söylemek çok safça bir yaklaşım olur.
Eyvallah.
Yani bugün işte Macron'un açıklamaları var. Çok açık net söylüyor yani İslam dünyanın her yerinde kriz içerisinde diyor Macron. Ve peygamberimize yapılan bütün saldırıları da
teşvik ediyor gibi. Bir anlamda hocam.
Teşvik ediyor. Peki ben burada bir soru sormak istiyorum. Yani cevabını ister verelim ister vermeyelim. Macron aynı şeyi yani diyelim ki antisemitizmi, İslamofobi ile ilgili tutumlarını antisemitizme karşı gösterebilir miydi? Aynı şekilde bir tutum alabilir miydi? Mi? Yani bir Yahudi saldırıya uğrasaydı veya Yahudiliğin bir kutsal metni, kitabı, inancı, geleneği hatta Almanya'daki o acı hatıraları alaya alınmış olsaydı bunlarla ilgili Macron burada fikir özgürlüğü var diyebilir miydi?
Mümkün değil.
Mümkün değil. Bakın Ermeni soykırımını kabul etmiyorum diyemiyorsunuz Fransa'da. Bunu bile diyemezsiniz.
Tabii.
Adamlar yasa çıkarmışlar. Ya Ermeni soykırımını reddetmek bir fikir özgürlüğüdür. Adam ister kabul eder ister etmez. Tarih bununla ilgili bir hüküm vermemiştir ki. Dolayısıyla burada görüyoruz ki yani eğer konu Müslümanlar olduğunda daha farklı bir tutum var ama Yahudiler olduğu zaman hiçbir Avrupalı entelektüel, gazeteci, siyasetçi bir şey söyleyemez. Hatta çok nadirdir mesela Filistin siyasetini bile, işgalleri bile çoğu kınayamaz. Hı hı. Hemen antisemit ilan edilir o insanlar. Mesleklerinden edilirler, dışlanırlar, izolasyona uğrarlar. Burada çok açık ve net bir şekilde çifte standardın olduğunu görüyoruz. Konu işte bu bahsettiğimiz ülkeler olduğunda veya gruplar olduğunda Avrupa'nın zihninde başka bir çağrışım var. İslam dünyası söz konusu olduğunda başka bir çağrışım var. Peki. Buraya nereden geldik? Ben özetlemiş olayım yani. Hani siz İslamofobiden bahsettiniz ya, evet. Nereden geldik? Tabii İslamofobi kavramı daha tabii modern bir kavram. Bu geçmişte kullanılan bir kavram ama asıl bu kavramı kullanıma sokan, öyle söyleyeyim yani sirkülasyona sokan, İngiltere'de yayınlanan bir İslamofobi raporu vardır meşhur. Hı hı. O rapordan sonra bu gündeme geldi. Orada da aslında diğer ülkelerle kıyaslandığında İngiltere biraz daha çok kültürel, yani Müslümanların kamusal alanda temsiline daha fazla izin veren, ne bileyim onların kendi kültürel kimliklerini, dini kimliklerini korumasını bir ayrımcılık, ayrı bir gettolaşma olarak görmeyen, mesela Fransa da öyle görüyor çünkü. Hı hı. Paralel bir topluluk olarak görmüyor yani. Ama Fransa'da bugün insanlar biz dini kimliklerimizi yaşamak istiyoruz dediklerinde, kültürel kimliklerimizi yaşamak istiyoruz dediklerinde diyorlar ki hayır, olmaz öyle bir şey. Böyle bir şey yaptığınızda siz ayrı kimlikler inşa edip paralel bir evren kuruyorsunuz kendinize. Biz buna karşıyız diyor. O nedenle izin vermiyor. Yasakçı bir zihniyet var. Hı hı. İngiltere'de öyle yok. Ama buna rağmen İngiltere'de Müslümanlara yönelik ayrımcılıklar şikayet edildiği için İngiliz hükümeti bir uzmanlar heyeti oluşturdu. Ve bu uzmanlar heyetine bir rapor yazmalarını istedi. Bir yıl 1997, evet. İbrahim Bey. Çok daha bu konular hiç tartışılmazken Avrupa'nın pek çok yerinde. 2017'de de ikincisini yayınladılar, onu da söyleyelim. Ve şunu da söylediler, çok fazla gelişme yok yani. 1997'de yazılan raporla 2007 arasında hala bu meydan okuma devam ediyor toplum içerisinde. Bazı alanları iyileştirmeleri var ama daha çok negatif, özellikle yani Brexit örneğinde vesaire de gördük. Çok negatif örnekler de var. Dolayısıyla 1990'ların ortalarından itibaren literatürde daha fazla kullandığını görüyoruz bunun. Eyvallah. Elbette dünyanın çeşitli yerlerindeki şiddet olaylarına ile Müslümanlar arasında bir bağ kurulması da bu kavramın daha fazla yaygınlaşmasına neden oldu. En tabii zirve noktası da bunun 11 Eylül olayları oldu.
Hocam, 11 Eylül o. Çok özür dilerim. Oraya 11 Eylül aslında bir kırılma noktası da diyebiliriz. Sizin de ifade ettiğiniz gibi ama oraya gelmeden Ebu Bekir Hocam'a şunu sormak istiyorum. Şimdi Ebu Bekir Hocam, Talip Hocam şeyden bahsetti. Yani meselenin aslında bir ben ve öteki meselesiyle başladığından bahsetti. Şimdi İbrahim Kalın Hoca'nın da biliyorsunuz Ben Öteki ve Ötesi diye bu mevzuyu detaylamasını anlattığı bir kitabı yayınlamıştı geçtiğimiz günlerde. Avrupa'da, Batı'da ben ve öteki kavramlarının tarihi ne zamandan başlıyor? Tarihin eski dönemlerinde de bu kavram var mıydı hocam?
Açıkçası Talip Hocam güzel bir arka plan sundu tarihi bağlamda. Hı-hı. Belki ben şunu söyleyebilirim ilave olarak. Öncelikle Batı dünyasındaki Türk ve Müslüman algısı birbiriyle oldukça ne diyelim eşit tutulmuş bir algıydı. Yani Türk dendiğinde Müslüman anlaşılıyordu. Hatta karşında insan Türk olmasa bile bazen Müslümanlığından dolayı Türk olarak kullanıyordu. Hatta Türk kelimesiyle Müslüman kelimesi arasında belki 1071'den beri oluşan bir ne diyelim o karşılaşmanın vermiş olduğu bir sonuç olarak böyle bir denklem ortaya çıkmıştı. Hı hı. Bu çok yakına kadar bile böyleydi. Yani 20. yüzyılın başlarında bile kimi metinlerde, klasik metinlerde Müslüman mısın, elhamdülillah Türk'üm diyen böyle cevaplar vardır. Dolayısıyla bu Batı dünyasındaki İslam karşılığı ile Türk karşılığının ben açıkçası biraz birbirinin üstüne bindirildiğini düşünüyorum. Özellikle son günlerde, hatta bir son birkaç yılda bu Charlie Hebdo dergisinin Hazreti Peygamber'e yapmış olduğu karikatürlerden sonra son sayısında Cumhurbaşkanımıza yapmış olduğu hakaretle adeta bu İslam düşmanlığı, İslam karşıtlığını Türk karşıtlığı hususuyla üst üste bindirdiğini de düşünüyorum açıkçası.
Evet.
Bu bilinçli ve organize bir şekilde yönlendiriliyor diye de düşünüyorum. Yani bütün bu hadiselerin Avrupa'da aynı zamanda Türk karşıtlığının en yüksek olduğu coğrafyalarda, Fransa'da, Avusturya'da vesaire olması da tesadüfi değil diye düşünüyorum açıkçası ben.
Hocam Osmanlı'nın Avrupa'ya yönelik yaptığı seferlerin de Batı'da Türk ve Müslüman kavramlarının birbirinin yerine ikame edilmesiyle ilgisi olabilir mi sizce?
Tabii ki yani Batı dünyası yoğun bir şekilde İslam dünyasında önce Osmanlı ile karşılaştı. Dolayısıyla İslam ya da Müslüman toplumlar deyince ilk etapta Osmanlı ve Türk dünyası akla geliyordu. Ve Batı zihninde bir Türk korkusu vardır. Hatta konuşulamayan Türk ifadesi çok kullanılır. Yeniçeri imgesi özellikle önemlidir. Mehter Marşı vesaire. Bu savaşlardaki o imgeler ya da şunu söyleyelim, Viyana kuşatması Avrupa'nın zihninde hala unutamadığı bir ne diyelim dönüm noktasıdır. Hı hı. 1983'te bile yani Viyana 2. Viyana kuşatmasından 300 yıl sonra bile grup grup çocukları götürerek bunu bir şekilde zihinlerde işleyen bir toplumdan bahsediyoruz. Dolayısıyla o Türk korkusu, İslam korkusuyla bir şekilde beslenerek aslında bu korkular, İslam karşıtlığı, Türkiye karşıtlığı bir şekilde besleniyor diye düşünüyorum açıkçası ben.
Eyvallah hocam. Şimdi bu 11 Eylül konusuna gireceğiz ama isterseniz bir virgül koyalım değerli Talip hocam. Bir ara verelim. Ardından hocam 11 Eylül'ü konuşarak ikinci bölüme başlayalım. Çünkü hakikaten özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin 11 Eylül'den sonra yaptıkları tam anlamıyla İslam dünyasını düşmanlaştırmaya yönelik hamlelerdi. Bunları konuşarak devam edelim. Efendim kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından tekrar huzurlarınızda olacağız. Değerli dinleyicilerimiz aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve değerli hocamız Doçent Doktor Ebu Bekir Ceylan'la birliktesiniz. Aradan önce İslamofobi konusunu konuşuyorduk kıymetli konuğumuz Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Talip Küçükcan'la. Çok kritik bir yerde kaldık. Malumunuz 11 Eylül saldırıları özellikle Doğu'nun İslam dünyasının 2001'den sonraki süreci değerlendirdiğimizde İslam dünyası açısından çok ciddi krizlere sebep oldu ve İslamofobi kavramının daha çok gündeme getirilmesine, konuşulmasına ve tartışılmasına sebep oldu. Hocam 11 Eylül'ün İslamofobi ile ilgili ortaya koyduğu sonuçlar nelerdir hocam? Yani 11 Eylül saldırılarından sonra İslam düşmanlığının daha da yoğun bir şekilde gerçekleştiğini söyleyebilir miyiz?
Elbette söyleyebiliriz. Zira 11 Eylül olaylarından sonra sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde değil, Amerika Birleşik Devletleri'ni örnek alan pek çok Avrupa ülkesinde ve dünyanın diğer yerlerinde, hatta bazı İslam ülkelerinin bizatihi kendisinde bile İslamofobik gelişmeler yaşandı. Yani İslamofobi çok daha geniş bir alana yayıldı. Önce Amerika Birleşik Devletleri'nden başlayalım. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri bir anlamda trendsetter, yani eğilimleri de çok belirleyen bir ülke idi ve hala öyle. Çünkü sanatıyla, kültürüyle, ekonomisiyle, işte popüler kültürüyle, sinema ve kitap endüstrisiyle vesairesiyle Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya çıkan bir söylem, bir pratik dünyanın pek çok yerinde bir karşılık buluyor. Olumlu anlamda söylüyorum bunu. Yani taklit ediliyor veya takip ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin tabii 11 Eylül saldırılarını yapan kişilerin isimlerinin işte Arapça olması, onların Müslüman bir ülkeden geliyor olması insanların zihninde tabii ki bu iki şeyi birleştirdi. Yani 11 Eylül çok travmatik bir olay. Yani 3000'den fazla insan hayatını kaybetti. Çok sembolik binalar Amerika Birleşik Devletleri'nin yerle bir edildi. Yani süper güç aslında bir anlamda tarumar edildi. Öyle söyleyeyim. Çok savunmasız yakalandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde bütün kurumları çok ciddi bir şekilde etkiledi. Kamuoyunu çok ciddi etkiledi. Böyle savunmasız, endişe, korkuya sevk edildi. İstihbarat örgütlerini, işte iktidarı vesaireyi çok etkiledi. Ve bu ne yazık ki Amerika Birleşik Devletleri aslında dünyada özgürlükler ülkesi olarak bilinir değil mi? Yani pek çok Avrupalı kendi ülkesinde işte özgürlük bulamadığı için Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etmişti aslında. Onlar kurmuştu Amerika Birleşik Devletleri'ni ve kuruluş felsefesi itibariyle de çoğulcu, İşte ötekine kucaklayan, Avrupa'nın pek çok ülkesinde olduğu gibi çok fazla ırkçılık olmayan siyahileri parantez içinde alıyorum. Orada daha farklı bir Amerika Birleşik Devletleri söz konusu. Ama genel olarak böyle bir dünyaya imaj vermiş idi. Fakat 11 Eylül'le beraber biz şunu gördük. Tolerans ve hoşgörü sıfırlandı. O dönemde Amerika Birleşik Devletleri'ne gidenler gördüler. Müslüman görünümlü olan Sihler bile, Sihler de çünkü başlarına bir tür türban takıyorlar, sakallar oluyor. Yani hani Müslümanlar hep böyle sakallı, beyaz uzun elbiseli, entarili olarak bildikleri için medyada öyle bir görüntü verildiği için Sih ki bunlar bir başka dine mensup. Bu insanlar bile ötekileştirildi, saldırıya uğradı, insanlar sokağa çıkamaz hale geldiler. Ve bir güvenlikleştirme meselesi ortaya çıktı. Yani Müslümanları ve İslam'ı tehdit olarak görme, Amerika'nın milli çıkarları için, Amerika'nın ulusal güvenliği için bu gruplara tehdit ve tehdit olarak görme başladı. Böyle bir siyaset ortaya çıktı. Bu siyaset sadece söylem düzeyinde kalmadı. Söylem düzeyinde kalsa hadi diyelim idare edebilirsiniz, bir süre sonra o söylem değişir. Ama bu gittikçe kurumsallaştı. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili bir yurtseverlik yasası çıkarıldı. Bu yurtseverlik yasası bir taraftan da işte terörle mücadele yasası olarak hazırlandı. Sivil pek çok haklar bu vesileyle kısıtlandı Amerika Birleşik Devletleri'nde. Biz 11 Eylül'ü tartışırken bunları pek görmüyoruz aslında, tartışmıyoruz. Evet. Ama hukuki düzenlemelere baktığınız zaman 11 Eylül'den sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde ve camilerin mesela istihbaratın çok yakından dinlediğini, takip ettiğini, Müslümanların profillerinin çıkarıldığını, pek çok Müslümanın gözaltına alıp uzun aylar boyunca hiçbir sorgulama ve iddianame olmadan içeride yattıklarını herkes biliyor. Dolayısıyla böyle bir güvenlikleştirme meselesi ortaya çıktı. Yani İslam ve Müslümanlar Amerika'nın değerleri için, bu değerlerin ne olduğu tartışılabilir, Amerika'nın milli çıkarları için tehdit ve tehlikedir. O zaman ne yapmamız lazım? Bizim bu tehdit ve tehlikeyle mücadele etmemiz lazım.
Evet.
Nerede olursa olsun bu Müslüman teröristlerle tabiri caizse, çünkü onların gözünde artık böyle bir imaj ortaya çıktı. Ve ne yaptılar bunlar? Yavaş yavaş mesela Irak'ı, işte Afganistan'ı bir hedef haline getirdiler. Bu tabii İslamofobinin, İslam karşıtlığının aynı zamanda kurumsallaştığı dönem olarak da söyleyebiliriz. Hukuki bir zemine oturtulduğu için söylüyorum bunu.
Hı hı.
Bunu Amerika'nın çıkardığı yasaları Avrupa Birliği ülkelerinin hepsi taklit etti. Yani Avrupa Birliği de kendi içerisinde bir yasal düzenleme yaptı. O dönemdeki üye ülkelerin hepsi aynı şekilde terörle mücadele yapıyoruz adı altında sivil özgürlükleri, din özgürlüklerini, ifade hürriyetini kısıtlayan ve Müslümanları bağlamında onlara bir tehlike bütün olarak gören bir yaklaşım sergilediler. Bu siyasal söylem, bu siyasal pratik elbette başka alanlara da sirayet etti. Nereye sirayet etti? Medyaya sirayet etti. Yani bir ülkenin lideri Müslümanlarla ilgili konuşurken, İslam ülkeleriyle ilgili konuşurken eğer tehdit cümleleri kullanıyorsa, tehlike cümleleri kullanıyorsa o zaman ne oldu? Bu işte sanatçıya da yansıdı, üniversite hocalarına da yansıdı.
Topluma
dolayısıyla yansıdı. Tabii toplumun bütününde böyle bir işte korku ve endişe olmaya başladı. Hatta abartılı gelebilir ama yani bu araştırmalar söylüyor bunu bize.
Hı-hı.
Mesela pek çok Avrupa ülkesinde yapılan araştırmalarda artık öyle korkutuldu ki insanlar, bunda mesela tabii biliyorsunuz 11 Eylül'den sonra İspanya'da, Madrid'de çok sayıda insanın öldüğü bir terör vakası yaşandı.
Evet.
Aynı şekilde İngiltere'de, Londra'da çok ciddi bir şekilde Müslüman isimli kişilerin katıldığı veya işte üstlendiği bir takım terör hadiseleri gerçekleşti. Bütün bunlar tabii kamuoyunda çok büyük travmalara, çok büyük tartışmalara ve az önce bahsettiğimiz kalıp yargıların oluşmasına neden oldu. Ve yapılan araştırmalarda siz Müslüman bir kişiyle komşu olmak ister misiniz, istemez misiniz sorulara sordular ve bu sorulara insanların bir kısmı hayır dedi. Biz yaşamak istemeyiz. Neden? Ya, ne olur ne olmaz yani. Bakın her yerde Müslümanlar birilerine saldırıyor. Bu imaj yaratıldı.
Evet.
Ve tabii o dönemde yine medyanın diline baktığımızda bunu da görüyoruz. Yani medya biliyorsunuz normal olayları aktarmaz medya. Yani sansasyonel olayları aktarır. Ne bileyim işte her şeyi normalken aktarmaz. Kazayı aktarır. Terör olayını aktarır. Ne bileyim yani günlük haber değeri zihinlerinde öyle kodlandığı için ve kullandığı kareler, fotoğraf kareleri de onu destekleyici mahiyetidir. O da Müslümanlarla ilgili bütün bu bahsettiğimiz imajların bütün dünyaya yayılmasına neden oldu ve işte Irak'ın işgali daha sonra geldi. Afganistan'ın işgali gündeme geldi. Bütün bunlar tabii büyük bir sarmalı meydana getirdi.
Hı hı.
Ve İslam dünyası gittikçe böyle bir ötekileştirmeyle, bir işte düşmanlaştırmayla karşı karşıya geldi. Burada tabii belki de programın diğer bölümünde de biraz konuşulabilir. Avrupa'da tabii çok sayıda Müslüman yaşıyor. Yani Avrupa'dakiler şey şu anda işte Fransız nüfusunun %10'u, Almanya'nın %6'sı neredeyse, İngiltere'nin %6-7 civarında. Yani bu sayılara baktığımız zaman tabii orada gittikçe Müslümanların günlük hayatlarında zorluklar yaşanmaya başladı. Müslümanlar toplumda görünür hale gelmeye başladı. Yani başörtüsüyle işte diyelim ki gidiyor, bulunduğu yerde namaz kılmaya çalışıyor veya işte ibadet etmeye çalışıyor, orucunu tutuyor. Bütün bunlar Avrupa'da yavaş yavaş sadece bu terör meselesi değil, kendi kültürlerine ve kimliklerine yönelik bir tehdit gibi de algılanmaya başlandı. Hı hı. Ve tabii popülist siyaset bundan çok yararlandı. Çünkü insanların korkuları üzerinden siyaset yapmak, insanların endişeleri ve belirsizlikleri kullanarak siyaset yapmak çok etkili oldu Avrupa'da. Evet. Ve son 10 yılda Avrupa'daki siyasal partilerin gelişim süreçlerine baktığımızda İslamofobik söylemi olanlar, yabancı düşmanlığını körükleyenler hepsi çok ciddi oy oranlarına erişmeye başladı. Ben sadece bir tane, iki tanesini örnek vereyim. Bu Bekir hocamın da sözünü çok, onun da yani dinlemek isterim hocamızı. Almanya için Alternatif Partisi, bakın 7-8 senelik parti olmasına rağmen 80 milletvekiliyle Almanya'da şu anda Bundestag'da mecliste temsil ediliyor. Yani 5-6 yıllık bir parti nasıl olur da hiç ekonomi konuşmadan, hiç eğitim konuşmadan, hiç sağlık konuşmadan bu kadar oy alabilir? Konuştuğu tek şey var. Biz bu ülkede göçmen, Müslüman, ötekini istemiyoruz. Hı hı. Aynısı Le Pen'in işte Fransa'daki partisi. %30 başkanlık seçimlerine aday olduğunda Le Pen %30'a yakın neredeyse oy alabiliyor. Yani Fransız gibi aydınlanmanın yaşandığı, Fransız devriminin yaşandığı, işte kardeşlik, özgürlük, eşitlik mottosunun işte hayata geçirildiği değil mi yani?
Evet.
Kendileri o kadar medeni olduklarını söylerler ama bu ülkede bile ırkçı parti, açıkça ırkçı olan parti. Görmüyor, Fransa ekonomisini konuşmuyor, Fransa'da istihdamı konuşmuyor. Fransa'daki şu anda dikkat ederseniz iflas etmiş durumda sağlık sektörü Fransa'nın. Günde 50 bin kişi hastalığa yakalanıyor. Hiç bunları konuşmuyorlar. Fransa'nın konuştuğu tek konu var bugün, İslam. Yani ve Müslümanların işte radikalleştiği, onların da bu Müslümanları radikal gruplardan koparmak için yasalar çıkarmaya başladıkları, Fransız İslam'ı inşa etmeye çalıştıkları. Hı hı. Ya arkadaş ülke elden gidiyor yani. Pek çok alanda batmış fakat hala İslam'la mücadele devam ediyor.
Peki Ebu Bekir Hocam, şimdi Talip Hocam 11 Eylül ile alakalı çok ciddi, çok geniş bir perspektif çizdi. Sizin hocama sormak istediğiniz bir şey varsa buyurun hocam, sizden devam edelim.
Tabii. Şimdi Talip Hocam akademik çalışmaları Avrupa'daki Müslüman toplumlar üzerine olan bir hocamız. Açıkçası ben buradaki sohbetinden de büyük keyif aldım. Hocam özellikle satır aralarında kendisiyle, hatta bir ara birlikte İngiltere'de de bulunmuştuk ama kendisi İngiltere'de çalışmalarını sürdü ve İngiltere'yi belki daha yakinen tanıyor. Sormak istiyorum. Aslında Avrupa'da bu İslamofobinin öne çıktığı ülkeler hangileri, ya da bu ülkelerde çıkmasına temel bir arka planı var mı? Yani bu ülkelerde işte daha çok diyelim ki Fransa, Avusturya gibi ülkelerde ki Avrupa Birliği, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne ile ilişkili bir durum olabilir mi? Biraz bunu sormak istiyorum. Belki son olarak da şunu ekleyeceğim. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan da İslamofobinin bir insanlık suçu olması için birçok uluslararası ortamda açık bir şekilde bunu getirdi, teklif etti. Pek mâkes bulmuyor herhalde Batı dünyasında. Bu konuda da ne demek istersiniz? Merak ediyorum düşüncelerinizi.
Hocam çok teşekkür ediyorum. Güzel bir soru her ikisi de. Çok katmanlı olmakla beraber önce şunu söyleyelim, yani Avrupa'yı yeknesek olarak görmemek lazım. Yani her ülkede aynı örüntü yok, aynı şekilde şiddetli bir İslam karşıtlığı yok. Ya da belki marjinal gruplarda var ama toplum geneline yayılmamış olabilir. Ya da ana akım siyaset mesela ondan uzak duruyordur. Ama şimdi Fransa'ya baktığımız zaman mesela ana akım siyaset marjinal siyasete yaklaşmaya başladı. Normalde tam tersi olması lazım. Yani ana akım siyaset bir taraftan söylem inşa ederken, bir takım pratikler inşa ederken, diğer taraftan da toplumu işte zihinsel bir dönüşüme, transformasyona uğratması lazım. Fakat Fransa'ya baktığımızda ana akım siyaset ne yazık ki marjinal siyasetin argümanlarını kullanmaya başladı. Çünkü Macron çok ciddi bir zemin kaybına uğramış durumda. Çünkü az önce de ifade ettik. Yani bütün Avrupa ülkelerinde Covid ile de daha belirginleşen, belirleşen bir ekonomik sıkıntı var. Yani işsizlik artıyor, yoksulluk artıyor. Meşhur Avrupa'nın o 1970'lerdeki, 80'lerdeki refah devletinde bir gerileme söz konusu. Bütün bunlar tabii toplumun her kesimini etkiliyor. O zaman ortaya bir öfke çıkıyor. Yani bir tepki yumağı çıkıyor. Bu öfkeler iktidar partilerine yönelik olunca iktidar partileri işin kolayını ve konforlu metodu bulmuşlar. Bunu hemen ülkedeki azınlıklara, ülkedeki göçmenlere, ülkedeki Müslümanlara boca ediyorlar. Yani şu anda Fransa'nın yaptığı tam da bu aslında bakmak gerekirse. Bir de şunu söyleyelim, yani her ülkenin bu din-devlet ilişkileri, laikliği ve az önce ifade ettiğimiz bu geçmişle ilişkileri farklı. Mesela İngiltere'deki bir emperyal gelenek var diyelim, hani siz de tarihçisiniz, biz de çok daha iyi biliyorsunuz. Farklı işte milletlerle beraber yaşamışlar vesaire yapmışlar. Yani çok daha farklı bir siyaset izlemiş. İngiltere bu bahsettiğimiz ülkelerden kendi ülkelerine gelene, İngiltere'ye gelene imparatorluk sonrasında bir alan açmış. Yani dillerini çok rahat öğrenebilmişler, işte kültürlerini inşa edebilmişler, tekrar üretebilmişler, okul açmışlar. Şu anda mesela Müslüman okulları var, Yahudi okulları var, başka işte azınlıklara ait okullar var İngiltere'de. Bunları görmek mümkün. İbadethanelerini daha rahat açabiliyorlar. Ama bazı ülkelerde mesela biz şunu da gördük. Cami yapılmasın mı yapılmasın mı diye biliyorsunuz. Referandum yapılan Avrupa ülkeleri gördük. Hani çoğulculuktu, hani işte farklılıklara sahibiydi. Yani İngiltere'de o bakımdan biraz böyle Anglo-Sakson laiklik olduğu için dine çok kuşkuyla, dindarlara çok fazla böyle ötekileştirmeyen bir bakış açısı var. Onu söylemek lazım. Bu devletin politikası. Çok kültürlülük politikası diyorlar buna. Farklı kültürler bir arada yaşayabiliyorlar ama tabii genel yine de son tarihte tabii ki İngiltere'nin yasalarına uyacaksın, şemsiyenin altında işte diğerlerine de sen de saygı duyacaksın gibi bir anlayış var. Fransa'da ise tek tipleştirici, homojenleştirici bir toplumsal mühendislik söz konusu. Şunu iddia ediyorlar. Cumhuriyet'in bir takım idealleri var. Herkes bu idealleri benimsemek zorunda. Yani o nedenle çoğulcu değil mesela Fransa. İngiltere çoğulcu, Almanya kısmen çoğulcu, mesela Hollanda daha çoğulcu bu açıdan bakıldığında. Ama Fransa Avrupa'da en öne çıkan, en katı laikliğin olduğu, en radikal laikliğin olduğu, bütün dinlere ve bilhassa da İslam'a kuşkuyla bakan ve onu tehdit olarak gören bir anlayışa sahip. Ve yani burada bir göndermede de bulunmak isterim. Yani Fransız tipi laikliği benimseyen ülkelerde bile benzer şeyler oluyor. Yani Fransız tipi laikliği benzeyen Kuzey Afrika'da da, kısmen Türkiye'de de dinin kamusal alanındaki varlığına itiraz eden biliyorsunuz toplum Müslüman olmasına rağmen iktidarlar yaşandı. Siyasi söylemler ortaya çıktı. Yani yasakçılık ortaya çıkıyor. Dolayısıyla yani şu anda Avrupa'da en öne çıkanın Fransa olduğunu söyleyebiliriz. Danimarka'da çok ciddi yükseliyor. Hollanda'da bazı partiler yükseliyor. Almanya'da ana akım İslamofobik söyleme karşı olmakla beraber zaman zaman işte çıkışlar yapıldı biliyorsunuz. Eski Cumhurbaşkanları söyledi bunu veya işte çok yetkili kişiler İslam buraya ait değildir. İslam dini Almanya'ya ait değildir denildi. Bütün bunlar toplumun yani toplumda liderlik yapanlar bunu söylerse başka yerlere doğru gidiyor bu iş. İkincisi şimdi Türkiye-Avrupa ilişkileri açısından baktığımızda da siz çok iyi bir yere işaret ettiniz. Yani Türkiye-Avrupa ilişkileri başladığında, AB ilişkileri başladığında hep bize şunu diyorlardı. Ya biz sizi alırız ama insan hakları meselesini çözün, ekonomiyi düzeltin, insanlar göçmesin Avrupa'ya, yoksulluğu giderin falan diyorlardı. Türkiye bu alanlarda çok iyi yerlere geldi biliyorsunuz. Yani Avrupa Birliği yasalarına işte entegre etti, ekonomik gelişmişliğini sürdürdü. O zaman ne çıktı? İşte tam da sizin dediğiniz şey çıktı. Avrupa'da bu şeyde başladı, Fransa'da başladı. Ya Türkiye bazı kriterleri çok iyi sağladı ama ya burası kültürel olarak farklı bir dünyaya ait. Biz dolayısıyla Türkiye'yi kastettikleri şey İslam. Türkiye'nin insanların Müslüman oluşu. Evet. Türkiye'yi alamayız dediler. Yani böyle bir kültürcü söyleme ortaya çıktı ve bu bir şey de gördü, kabul de gördü çoğu yerde. İşte Almanya'da destekledi. Hatta Almanya farklı bir ortaklık önerdi Türkiye için. Bunların arka planına baktığımızda her yerde Bakır Hocam ben şeyi görüyorum, kültür ve dini kimliği görüyorum. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı'nın çıkışına gelelim. Sayın Cumhurbaşkanı tabii çok haklı bir çıkış var. Çünkü bir yerde nefret söylemi var ise, bir yerde dini aşağılama var ise, kutsallarla alay etme varsa, bunu sadece ya işte biz bunu kınıyoruz demekle İş bitmiyor. Nasıl antisemitizmi siz yasakladıysanız ülkelerinizde, Yahudi karşıtlığını yasakladıysanız, bununla ilgili hukuk düzenlemeler yaptıysanız, işte İslam karşıtlığıyla ilgili yapın diyor Cumhurbaşkanı. Biz de bunu, ben Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde Türkiye Başkanlığı yaptığım süre içerisinde 3 yıl boyunca bunu dile getirdik. Bize tartışılıyor bu konular. Evet diyorlar, haklısınız, yani Avrupa'da böyle bir işte eğilim var, bununla mücadele etmek lazım. Peki diyoruz, o zaman biz Avrupa Konseyi'nde bir şey yapalım, bağlayıcı bir işte sözleşme imzalayalım bu konuda, sözleşme yapalım. Yani işte insan haklarıyla ilgili pek çok sözleşme olduğu gibi. Buna yanaşmıyorlar çünkü bu az önce bahsettiğimiz o kültürel kimlik, tarihsel hafıza vesaireyle baktıklarında yani Müslümanları hala kendileriyle eşit olarak görmüyorlar. Ama işte dediğimiz gibi bir Yahudi kimliğini kendisine daha yakın görüyor. Antisemitizm meselesi söz konusu olduğunda daha işte hızlı davranıyor. Ya da işte Ermeni soykırımının reddedilmesi söz konusu olduğunda hemen oraya daha fazla eğilimde bulunuyor. Bütün bunları bize şunu gösteriyor o zaman. Demek ki mesele ilkeler değil. Keşke ilkeler zemininde, prensipler zemininde bunları konuşsak. O zaman daha evrensel bir çizgiye doğru gideriz, değil mi? Ama öyle olmadığını görüyoruz. Bu ırkçılık, ayrımcılık, yabancı düşmanlığı özellikle dediğimiz gibi son 8-10 yılda ciddi bir şekilde popülerlik kazandı. Trump'ın iktidara gelmesiyle bu arttı. Trump'ın ilk imzaladığı belgeyi hatırlayın. 6-7 tane İslam ülkesinden Amerika'ya gelişleri yasaklanmış hatırlarsınız. Evet. Bize verilmesin demişti.
Bize verilmesin, doğru.
Tabii, yani bunun tabii siyasal anlamda yorumlandığında bu, yani gelmesinler Müslümanlar, biz istemiyoruz onları. Bunlar ya kültürümüze, bizim işte kültürel bir zehirlenme yaşayacağız bunlar gelirse, tehdit olacak, ya da normal güvenlik, ulusal güvenliğimiz için bunlar tehlikedir diye. Bütün bunları tabii açık net konuşmak lazım. Eğer böyle olursa o zaman bir takım işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları boşa çıkmış oluyor, ya da işte Birleşmiş Milletler'in imzalanan pek çok insan hakları ile ilgili, din özgürlükleri ile ilgili sözleşmeler boşa çıkmış oluyor. Hakeza işte Avrupa Konseyi'nin imzalanmış olan din ve bizden hürriyeti, eşitlik. O zaman ne konuşuyoruz biz? Yani Avrupa inanmadığı, hayata geçirmediği pek çok meseleyi bütün dünyaya bugün anlatmaya çalışıyor. Ama pratiğe baktığımızda, uygulamaya baktığımızda ne yazık ki çok ciddi problemler var Avrupa'da bugün veya işte Amerika'da. Son zamanlarda bunu Hindistan'da da görüyoruz.
Evet.
Çin'de de görüyoruz. Dünya bunu seyrediyor. Bunu seyreden sadece tabii Müslümanların dışındaki dünya değil. Ne yazık ki İslam dünyasında da bir kısım aktörler, bilhassa toplumları kastetmiyorum. Yani Müslüman toplulukları kastetmiyorum, milletleri. Onları yönetenleri kastediyorum. Orada da çok ciddi, biliyorsunuz, bir duyarsızlık var bu konularla ilgili olarak. Bunlar da hepimizin üzerine düşünmesi gereken, konuşması gereken ciddi mevzulardır diye düşünüyorum değerli hocalarım.
Hocam, buna küçük bir soruyla ekleme yapabilir miyim?
Buyursunuz.
Yani Batı toplumunun ne diyelim, ruhundaki, kimlikteki çifte standartları çok iyi bir şekilde ortaya koydunuz. Hatta kimi düşünürlere göre o Batı kimliğinin temelinde de bir ırkçılık söz konusu. Batı medeniyeti tarih boyunca da hiçbir zaman böyle farklı kültürleri içerisinde barındıracak şekilde bir esnek yapıya da sahip olmamış. Benim merak ettiğim şey şu, yani Batı toplumunda hiç böyle aklı selim insanlar, düşünürler yok mu? Bu çifte standartları görüp biraz da gerçeği haykıracak insan profili ortaya çıkmıyor mu? Yoksa bunlar medyada mı yer almıyor?
Değerli hocam, bunu az önce ifade ettim, yani bütün Batı'yı, bütün işte Avrupa ülkelerini ya da Avrupa Birliği'nin üye ülkelerini aynı kefeye koymamak lazım. Elbette bu ülkelerin içerisinde çok aklı selim, gerçekten hak, adalet, eşitlik gibi kavramları ön plana çıkaran bir takım entelektüelleri var, ama bunlar daha çok yalnız kalıyorlar. Yani işte yalnız. Üniversitede oluyor, bir tane kitap yazabiliyor. Ana akım siyasetin içerisinde çok fazla yer alamıyorlar. Çünkü az önce bahsettiğimiz eğilimler çok güçlü hale gelmeye başladı. Bakın, İngiltere AB'den ayrılırken Avrupa Birliği bize ne kadar zarar veriyor, Avrupa Birliği'nden çıkarsak şunları elde edeceğiz, ekonomimiz şöyle gelişecek, işte üniversitelerimiz şu şekilde gelişecek, teknolojide şuradan şuraya çağ atlayacağız demedi. Yani bütün aklı selim işte siyasetten bahsediyoruz, yani İngiltere siyasetinden. İngiltere'de toplumu ikna eden korkular oldu. İngiltere'de bugünkü gibi hatırlıyorum, hem gazetelerdeki reklamları hem de İngiltere sokaklarındaki fotoğrafları, otobüslere giydirilen o büyük resimleri. Türkiye gelirse biz çıkmadan, Avrupa Birliği'ne üye olursa bir sürü sıkıntıyla karşılaşacağız diye propaganda yaptılar. Bakın Türkiye, Türkofobi üzerinden İngiltere'de Brexit kampanyası yürüttü ırkçı partiler, yabancı düşman partiler ve kazandılar. İngiltere gibi daha sakin, biliyorsunuz bir ada ülkesi yani Avrupa gibi değil, biraz daha sakin, biraz daha izole, biraz daha az saldırıya uğramış, daha konforlu ve güvenli sayılabilir yani diğer ülkelere göre. Burada bile İngiltere'deki ana akım siyaseti çok ciddi bir şekilde etkilediler. Bu dediğimiz gibi yani dalga dalga yayılıyor. İstisnai olarak buna karşı çıkan entelektüeller de var, bazı siyasetçiler de var ama bunlar toplumda sesleri çok fazla bilinen, çıkan kişiler değil. Yani haksızlık etmemek lazım. Yani çünkü yani Avrupa'da şunu da ifade edelim. Yani belirli bir ifade özgürlüğü alanı var. Entelektüeller rahatça bunları söylüyorlar. Ama kendilerine yer bulmaları o ana akım medyada zor oluyor. Bu da az önce sizin de ifade ettiğiniz bir takım standartların işte olup olmadığına, çifte standartlarla ilgili konulara bizi getiriyor. Yoksa Avrupa içerisinde de gerçeği gören pek çok entelektüelin aydın olduğunu söylememize yarar var. Fakat en çok satan kitaplara baktığınızda durum biraz değişiyor. İşte en çok satan romanlara baktığımızda durum ciddi bir şekilde değişiyor.
Maalesef. Peki hocam, programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz. Çok keyifli bir söyleşi oldu gerçekten. İslamofobi kavramını enine boyuna konuşmaya gayret ettik. İstifade ettik hocam.
Ben teşekkür ediyorum. Hem size İbrahim Bey hem de Ebu Bekir Bey'e. Çok sağ olun, var olun.
Ben de bu güzel sohbet için Talip Hocam'a teşekkür ediyorum. İnşallah tekrar misafir etmek isteriz hocam sizleri.
İnşallah. Çok sağ olun. Değerli dinleyicilerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda bu hafta bendeniz İbrahim Baran ve değerli hocamız Doçent Doktor Ebu Bekir Ceylan'la birlikteydiniz. Kıymetli bir hocamızı, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Talip Küçükçan hocamızı konuk ettik ve kendisiyle İslamofobi kavramını konuştuk. Önümüzdeki hafta inşallah yeni bir konuyla huzurlarınızda olmayı umuyoruz efendim. Önümüzdeki hafta görüşene dek Allah'a emanet olunuz. Hayırlı günler diliyoruz.